Ayrım 5.
Yani birine büyük bir benzerlik gibi. Örneğin bana. Şimdi bir şey söylediniz. Akrabalık falan gibi. Bilir misiniz? Bazen ikizler bir kabuktaki iki bezelye gibi birbirlerine benzerler. Birbirlerinden ayırt edemezsiniz. Bundan söz ediyordum işte. Evet dedi Anton Antonovich. Sanki bu daha önce hiç aklına gelmemiş gibi bir an için düşündükten sonra. Evet ya doğru. Gerçekten benzerlik çok şaşırtıcı. Çok haklısınız. Sizi ayırt etmek zor diye devam etti. Gitgide artan bir şaşkınlıkla bakarak. Biliyor musunuz bu müthiş, inanılmaz bir benzerlik. Tıpkı sizsiniz, fark ettiniz mi Yakov Petrovich? Ben de size soracaktım. İtiraf etmeliyim ki ben en başında pek dikkat etmemiştim. Bu bir mucize gerçekten. Söylesenize Yakov Petrovich, siz buralı değilsiniz değil mi? Hayır. O da değil. Belki de aynı memlekettensiniz. Eğer kusura bakmazsanız sorayım. Anneniz yaşamını nerede geçirmiş? Yani siz onun burada doğmadığını mı söylüyorsunuz Anton Antonovich? Hayır buralı değil. Bu tam bir mucize diye devam etti geveze Anton Antonovich. Bu onun için tam gevezelik edilecek bir konuydu. Gerçekten çok ilginç. Pek çok kez yanından geçmiş, karşı karşıya gelmiş ya da çarpışmışsınızdır da fark etmemişsinizdir. Ama endişelenmeyin, bunlar olağan şeyler. Benzer bir şey benim teyzeme de olmuş. Ölmeden önce tıpatıp benzerini görmüş. Lafınızı kestiğim için bağışlayın Anton Antonovich. Ama öğrenmek istediğim bir şey var. Bu memur buraya nasıl girdi? Semyon Semyonovich'in ölümüyle boşalan kadroyu aldı. Kadro boş olunca onu aldılar. Zavallı, iyi yürekli Semyon Semyonovich. Arkasında üç küçük yavrucak kaldı diyorlar. Dul eşi gelip ekselanslarının önünde diz çökmüş. Parası var ama gizliyor diyorlar. Benim sözünü ettiğim öbür mesele Anton Antonovich. Ne meselesi? Ah evet. İyi de neden o kadar ilgileniyorsunuz? Endişelenmeyin diyorum. Hepsi geçer. Ne önemi var? Sizinle ilgisi yok ki Tanrı'nın işi. Tanrı'dan gelene söylenmek günahtır. Onun sınırsız hikmeti burada da kendini göstermiş. Gördüğüm kadarıyla sizin bunda bir suçunuz yok. Dünya mucizelerle dolu. Doğa çok cömert. Konu açılınca aklıma geldi. Siz de duymuşsunuzdur. Sırt sırta yapışık, birlikte yaşayan, birlikte yiyip içen ve birlikte uyuyan Siyam ikizleri varmış. İyi para kazandıklarını söylüyorlar. Anton Antonovich eğer izin verirseniz... Ben sizi anlıyorum ama ne çıkar bundan hiç önemi yok. Bence bunda bu kadar üzülecek bir şey yok. Herkes gibi bir memur o da. Hem yetenekli birine benziyor. Adının Golatkin olduğunu söylüyor. Buralı değilmiş. Sonuçta bir memur. Ekselanslarıyla bizzat konuşmuş. Ne hakkında? Bir şey değil canım. Kendisi hakkında bilgi vermiş diyorlar. Durumunu anlatmış. Böyle böyle ekselansları. Malım mülküm yok. Çalışmak istiyorum. Hem de sizin himayenizde çalışmak bana gurur verir. İşte her şey olması gerektiği gibi olmuş. Akıllı bir adammış. Tabii torpili var. İnsan torpili olmadan pek bir şey yapamıyor biliyorsunuz. Torpili kimmiş acaba? Yani bu rezilliğe karışan kim? Aa evet çok kuvvetli bir torpilmiş öyle diyorlar. Andrei Filipovich'le konuşurken ekselanslarının yüzü gülüyormuş diyorlar. Öyle mi? Evet işini doğru dürüst yapması koşuluyla adamı buraya hiç itirazsız aldıklarını söylerken gülüyordu. Peki sonra ne oldu? Beni neşelendirdiniz Anton Antonovich. Yalvarırım anlatın sonra ne oldu? Bağışlayın. Ben pek... Neyse canım bir şey olduğu yok. Çok basit. Endişelenecek bir şey olmadığını size söyledim. Kuşkulanmak çok gereksiz. Hayır benim sormak istediğim şey Anton Antonovich. Ekselanslarının benimle ilgili bir şey söyleyip söylemediği. Yok canım tek kelime bile olmadı. İçiniz rahat olsun. Biliyor musunuz olay çok ilginç. Önce... Örneğin ben... Benim bile dikkatimden kaçmış. Siz sözünü edene kadar hiç anlayamamıştım. Ama sizin içiniz rahat olsun. Sizin hakkınızda özel hiçbir şey söylemedi, dedi iyi yürekli Anton Antonovich yerinden kalkarak. Şey Anton Antonovich ben... Bakın, bağışlayın ama gevezelik ederken yapmam gereken çok önemli ve acil bir işim olduğunu unutmuşum. Hemen bitirmeliyim. Anton Antonovich diye seslendi Andrei Filipovich kibar bir tonda. Ekselansları sizi soruyor. Geliyorum Andrei Filipovich, hemen geliyorum. Bir tomar kağıdı kapı veren Anton Antonovich, önce Andrei Filipovich'in yanına, sonra da ekselanslarının odasına gitti. İşte halimiz bu diye düşündü Bay Golatkin kendi kendine. İşler böyle yürüyor, hiç fena değil. Her şey çok daha iyi bir hal aldı, dedi. Her şeyi unutup, neşeyle ellerini ovuşturarak. Demek bizim mesele de sıradan bir şeymiş. Hiçbir şey çıkmadı. Hepsi unutulup gitti. Kimse bir şey fark etmedi. Gıkları bile çıkmadı. Herkes oturmuş kendi işiyle uğraşıyor. Harika. Ben bu adamı severim. Hep sever, hem saygı duyarım zaten. Zaten şimdi düşünüyordum da ona her konuda pek güvenemezdim. Artık saçı başı ağardı. İyice yaşlandı şu bizim Anton Antonovich. En önemli olanı da ekselanslarının hiçbir şey söylemeyip bu işi geçiştirmesi. Bu iyi işte. Bunu beğendim. Yalnız Andrei Filipovich neden gülüp duruyordu acaba? Bunun onunla ne ilgisi var? Kurnaz şeytan. Zaten durmadan yoluna çıkıp işlerini karıştırır. Seni üzüp durur. Bay Golatkin yine etrafına bakıp cesaretlendi. Ama belli belirsiz tatsız bir fikir onu rahatsız ediyordu. Memurların desteğini almak, bir şekilde herkesten önce davranmak, işle ilgili bir konuyla onlara yaklaşmak ya da mesai bitip çıkarlarken konuyu benzerliğe getirip böyle böyle beyler, benzerlik çok dikkat çekici, çok garip, bu kendini başka türlü göstermeye çalışmaktan başka bir şey değil deme düşüncesi aklından geçti. Böylelikle şakayla başlayıp tehlikenin derecesini ölçecekti. Yumuşak atın çiftesi sert olurdu. Ama bu düşüncesini düşünce olmaktan öteye geçiremedi. Zaman geçtikçe fikrini değiştirdi. Çok ileri gittiğine karar verdi. İşte sen böylesin dedi alnına vurarak. Şimdi neşelisin, mutlusun. Ne dürüst adamsın. Sabretsen iyi olacak Yakov Petrovich. Sabredip bekleyeceğiz. Yine de Bay Golatkin daha önce de sözünü ettiğimiz gibi yeni ümitlerle dolu verdi. Ve sanki ölüm döşeğinden kalkmış gibi oldu. Tamam diye düşündü. Sanki üzerimden bir tonluk yük kalktı. Meğer kutuyu açmak için kapağını kaldırmak yeterliymiş. Olay bu kadar basit. Krylov haklıymış. Her şeyden haberi var. Ne yetenekli adammış şu Krylov. Büyük bir fabri ustası. Şu bizim ötekine gelince bırakalım burada çalışsın. Kimsenin işine gücüne karışmadıktan sonra şansı bol olsun. Boş ver. Benim rızamı ve onayımı aldı bile. Bay Golatkin zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadan saat 4'ü vurmuştu. Mesai bitmişti. Andrei Filipovich şapkasını alınca herkes her zaman olduğu gibi onu izledi. Bay Golatkin biraz oyalandı. Herkesin çıkmasını özellikle bekleyerek sona kaldı. Sokağa çıkınca kendini cennette hissetti. Bir tur atıp Nevski Prospekt'te dolaşmaya karar verdi. Kader bu. Her şey beklenmedik bir şekil aldı dedi kahramanımız. Hava daha güzelleşti. Her yerde buz olduğu için kızaklar da çıkmış. Ayaz Ruslar için iyidir. Severim Rusları. Biraz da kar var. Avcıların dediği gibi taze yağmış kar. Hayır, taze kar varken yabancı tavşan avına çıkmanın tam zamanı. Neyse canım. Bay Golatkin sevincini işte böyle ifade ediyordu. Ama zihninin derinliklerinde yine bir huzursuzluk vardı. Ve zaman zaman kalbini bir türlü çaresini bulamadığı bir acı kemiriyordu. Neşelenmek için yarını bekleyelim. İyi de ne var sanki? Şöyle bir inceleyip görelim. Hadi bakalım genç dostum Yakov Petrovich, bir düşünelim. Öncelikle sana çok benzeyen biri var. Peki ne var bunda? Diyelim ki var, ben neden üzülüyorum? Bana ne? Bu benim dışımda bir şey. Hiç aldırmıyorum işte bu kadar. Kabul ediyorum. Bırak o da aynı büroda çalışsın. Şu siyamik izleri için garip bir mucize diyorlar. Neyse canım, onları ne diye işe karıştırıyorsun? Onlar ikiz. Kocaman adamlar bile zaman zaman salakça fikirlere kapılabiliyorlar. Koskoca Suvorov'un bile horoz gibi öttüğünü söyler tarih. Tabii bunlar politik konular. Büyük generaller bile... Aman canım ne generali. Ben kendi işime bakayım. Başkalarından bana ne? Ben dürüst olduktan sonra düşmanlarımı hiç aldırmam. Entrikacı biri değilim ve bununla gurur duyarım. Dobra, namuslu, ılımlı, yumuşak başlı, sitemli. Bay Golatkin birden durdu. Yaprak gibi titremeye başladı ve bir an için gözlerini kapattı. Onu korkutan şeyin hayal olup olmadığını anlamak için tekrar gözlerini açtı ve yan gözle sağ tarafına ürkek ürkek baktı. Hayal falan değildi. O sabah tanıştığı adam yüzünde gülümsemeyle sanki bir konuşma başlatmaya çalışıyormuş gibi suratına bakarak yanında yürüyordu. Konuşma bir türlü başlamadı. 50 adım kadar bu şekilde yürüdüler. Bay Golatkin durmadan olabildiğince sarılmaya, paltosuna gömülmeye ve şapkasını gözüne kadar çekmeye uğraşıp duruyordu. Bütün olanlar yetmezmiş gibi ötekinin şapkası ve paltosu da sanki Bay Golatkin'in sırtından çıkmışçasına tıpatıp aynıydı. Herhalde aynı yönlere gidiyoruz beyefendi dedi Bay Golatkin sonunda fısıltıyla. Yanındakinin yüzüne hiç bakmıyordu. Bundan kesinlikle eminim dedi kısa bir aradan sonra. Ne demek istediğimi anladığınızı sanıyorum diye ekledi sert sert. Şey diyecektim ki dedi Bay Golatkin'in arkadaşı sonunda. Diyecektim ki umarım beni bağışlarsınız. Kime gideceğimi bilmiyorum. Bu sabah bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı cesaretim için beni bağışlayacağınızı umarım. Size daha en başından ısındım. Ben, Bay Golatkin yeni meslektaşının yerin dibine girmesini diliyordu için için. Beni dinlemek lütfunda bulunacağınızı umuyorum Yakov Petrovic. Yani en iyisi evime gidelim dedi Bay Golatkin. Nevski'yi geçelim. Karşı taraf daha uygun olur. Ara sokaktan yürürüz. Evet, böylesi daha iyi. Evet tabii, ara sokaktan gidelim dedi Bay Golatkin'in uysal arkadaşı. Çekingen ses tonu sanki durumundan dolayı seçme şansı olmadığı için yan sokağa da kabullenebileceğini söylüyor gibiydi. Bay Golatkin'e gelince o kendisinin neler olduğunu bilemiyordu. Duygularına hiç güveni yoktu. Şaşkınlığını henüz üzerinden atamamıştı. 7. Bölüm. Evinin merdivenlerine geldiklerinde biraz düzelmişti. Ya ben ne ahmağım diye azarladı kendini. Onu getirdiğim yere bak. Kendi elimle ipi boynuma geçiriyorum. Bizi beraber görünce Petruşka ne düşünür? Neler düşünmez ki sefil yaratık? Zaten kuş kullanacak yer arıyor. Artık pişman olmak için çok geçti. Bay Golatkin kapıyı vurdu. Kapı açıldı ve Petruşka efendisinin ve konuğunun paltolarını aldı. Bay Golatkin yüz ifadesinden düşüncelerini okumak için Petruşka'ya kaçamak bir bakış attı. Petruşka'nın değil, şaşırmak, tam tersine sanki böyle bir şeyi bekliyormuş gibi davrandığını görünce hayretler içinde kaldı. Tabii ki hiç sıcak davranmıyordu. İnsanın yüzüne bakmaz, hatta kafasını koparmaya hazır bir halde duruyordu. Bugün neler oluyor böyle, büyü falan mı yapılmış ne diye düşündü kahramanımız. İşe şeytan karıştı herhalde. Evet evet, böyle bir durum var. Aman be, ne sıkıntı. Konuğunu odasına götürüp oturacak yer gösterirken bunları düşünüyordu. Konuk da gayet sıkılgan ve utangaç tavırlarla ev sahibinin her hareketini izliyor, her bakışından kendisi hakkında ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Yaptığı her hareketle bir adilik, ezilmişlik ve korku vardı. Eğer benzetme yerinde olursa, başkasının küçülmüş elbiselerini giymiş, yakasını paçasını çekiştirerek uzatmaya çalışan, onunla alay eden var mı diye herkesin bakışlarını kontrol eden, hakkında konuşan var mı diye kulaklarını dört açan bir adama benziyordu. Kıpkırmızı kesiliyor, aklı karışıyor, gururu inciniyordu. Bay Golatkin şapkasını pencerenin kenarına koydu. Ani bir hareketle şapka yere düştü. Konuk hemen atıldı. Şapkayı yerden aldı, tozunu silkeledi ve dikkatle yerine yerleştirdi. Kendisininkini de ucuna iliştirdiği sandalyenin yanına yere koydu. Bay Golatkin bu önemsiz hareketten konuğunun sıkıntı içinde olduğunu anladı ve artık konuya nasıl başlayacağı konusunda daha da rahatlayıp bu işi konuğuna bıraktı. Ama o da bir türlü başlayamıyor, ya utangaçlıktan, ya sıkıntıdan, ya da kibarlıktan ev sahibinin aşılış yapmasını bekliyordu. Tam o anda Petruşka geldi ve kapıda dikilip efendisiyle konuğunun oturduğu yöne hiç bakmadan yemeği iki kişilik mi hazırlayayım diye sordu kaba sesiyle. Bilmiyorum. Evet, iki kişilik. Bay Golatkin konuğuna yan gözle baktı. Adam pancar gibi kıpkırmızı olmuştu. İyi kalpli biri olarak hemen bir teori geliştirdi. Zavallı adam diye düşündü. Daha işle başlayalı bir gün oldu. Kim bilir neler çekti. Belki üstündekilerden başka hiçbir şey yok. Yemek için bile parası olmayabilir. Ne kötü bir durum. Neyse canım, önemli değil. Bir bakıma böyle olması daha iyi. Soruşumu bağışlayın ama diye başladı Bay Golatkin. Adınız ne? Adım Yakov Petrovic dedi konuk fısıltıyla. Sanki utanıyor, sıkılıyor, böyle olduğu için özür diliyor gibiydi. Yakov Petrovic diye tekrarladı kahramanımız şaşkınlığını gizlemeden. Evet öyle. Biz adaşız dedi Bay Golatkin'in zavallı konuğu. Şaka yapıp gülümseyecek kadar cesaretlenerek. Ev sahibinin ruh halinin şakaya uygun olmadığını görünce kısa keserek daha ciddi ve sıkılgan bir ifade takındı. Acaba size nasıl bir... Sizin dürüst ve cömert biri olduğunuzu bildiğim için diye araya girdi konuk. Aceleyle ve ürkekçe sandalyesinden kalkarak dostluğunuzu ve korumanızı rica etmeye cesaret ediyorum dedi. Düşüncelerini ifade etmekte ve doğru kelimeleri seçmekte zorlanarak. Kullandığı kelimeler hem çok yaltakçı ya da gururunu kıracak kadar kendini küçültücü, hem de çok cesur ve aralarında eşitlik olduğunu ima eden nitelikte olmamalıydı. Bay Golatkin'in konuğu doğuştan asil ve cebinde bunu ispat eden belgeleri olan ama paltosunda yamasıyla henüz el açmayı öğrenmemiş bir dilenci gibiydi. Beni utandırıyorsunuz dedi Bay Golatkin. Önce başına eğip sonra odasının duvarlarına ve konuğuna bakarak. Ben nasıl yani? Size ne şekilde yardımcı olabilirim? Daha ilk bakışta size içim ısındı Yakov Petrovic ve eğer beni bağışlarsanız size güven duydum. Ben ne yapacağımı bilemiyorum Yakov Petrovic. Çok fakirim. Çok çektim. Burada yabancıyım Yakov Petrovic. Sizin gibi doğuştan asil ruhlu bir insanla adaş olduğumuzu öğrenince... Bay Golatkin kaşlarını çattı. Üstelik de memleketlim olarak size gelip içinde bulunduğum güç durumu anlatmak istedim. Öyle öyle. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum dedi Bay Volatkin şaşkınlık içinde. Yemekten sonra konuşuruz. Konuk başına eğdi. Yemek geldi. Petruşka her şeyi masanın üzerine koydu. Ev sahibiyle konuğu yemeğe oturdular. İkisi de acele acele yedikleri için yemek uzun sürmedi. Ev sahibi acele yemişti. Çünkü konuğunu gayet iyi ağırlamak ve fakir olmadığını göstermek istemesine rağmen yemek kötü olduğu için utanmıştı. Konuk da çok utangaç ve sıkılgandı. Bir kez ekmeğe uzanıp bir dilim aldıktan sonra ikinci bir kez almaya çekinmişti. Yemeğin en iyi kısmını kendisine almaktan titizlikle kaçınıyor, ev sahibinin aslında aç olmadığını, yemeğin çok mükemmel olduğunu ve öleni dek bunu unutmayacağını söyleyip duruyordu. Yemek bitti. Bay Volatkin piposunu yaktı ve misafirleri için evde bulundurduğu bir pipoyu da konuğuna sundu. Karşılıklı oturdular ve konuk hikayesine başladı. Küçük Kolatkin'in bir sürü önemsiz olaylarla dolu anlamsız hikayesi 3-4 saat sürdü. Taşra mahkemelerindeki hizmetlerinden, davalılardan, dairelerde dönen entrikalardan, şeflerden biri yüzünden geçirdikleri bir soruşturma sonucu bölüm başlarının değişmesinden ve kendisinin hiç suçu olmadığı halde bu yüzden çektiklerinden, yaşlı teyzesi Pelageya Semyonova'dan, düşmanlarının dolapları yüzünden işinden olup Petersburg'a kadar nasıl yürüdüğünden, burada geçirdiği sıkıntı ve acı dolu günlerden, uzun uzun iş aramasından, elinde avucunda ne varsa hepsini yiyecek için nasıl tükettiğinden, sokaklarda yatıp kalkmasından, kendi gözyaşlarıyla ıslattığı bayat ekmekleriyle karnını doyuruşundan, kuru tahtalarda nasıl yatışından ve son olarak da iyi kalpli birinin ona yardım eli uzatarak bir iş bulmasından söz etti. Bay Golatkin'in konuğu bunları anlatırken ağlıyor, bir yandan da artık muşambaya dönmüş mavi kareli mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Sonuç olarak içini Bay Golatkin'e döktü. O anda geçimini sağlamak ya da bir yerde yerleşmek için parasının olmadığını, ihtiyaçlarını bile doğru dürüst karşılayamadığını anlattı. Eski bir çift ayakkabı bile alacak durumda değildi. Hatta üzerindekileri de kısa bir süreliğine ödünç almıştı. Bay Golatkin duygulandı ve gerçekten bu hikaye ona dokunmuştu. Ne kadar önemsiz olursa olsun, her kelimesi cennetten gönderilmiş kudret helvası gibi bir etki bırakmıştı. Bütün kuşkularını bir kenara atıp kendisini kuşlar gibi özgür hissetti ve aptal olduğuna karar verdi. Her şey ne kadar doğaldı. Sıkıntı duyup korkacak ne vardı? Gerçi ortada bir sorun vardı ama hiç önemli değildi. O masum olduğu sürece onu utandıracak, gururunu incitecek, meslek hayatına zarar verecek bir şey yoktu. Bu doğa ananın kararıydı. Üstelik konu ona yalvarmış, korumasını istemiş, ağlayıp kaderinden yakınmıştı. Gayet sade, art niyetsiz ve yapmacıksız görünüyordu. Dokunaklı ve değersiz bir hali vardı. Hatta ev sahibine benzediği için sıkılıyor gibiydi. Tavırları güvenilirdi. Ev sahibini memnun etmeye çalışan bir yüz ifadesi vardı ve sanki vicdan azabı çekiyor, kendini suçlu hissediyor gibiydi. Konuşma sırasında Bay Golatkin'in fikirlerine katılıyor, bir gaflet sonucu Bay Golatkin'in fikirlerinden farklı düşerse bu hatasını hemen fark edip yanlışını düzeltiyor, ev sahibiyle tamamen aynı düşündüğünü, meseleye onunla aynı açıdan baktığını açıklıyordu. Kısacası Bay Golatkin'i kazanmak için elinden geleni yapmış, o da sonunda adamı her yönden hoş tutmaya karar vermişti. Çay servisi yapıldı. Saat 8'i geçmişti. Bay Golatkin'in keyfi yerindeydi. Canlanmış, neşelenmiş, konuyla neşeli bir sohbete girişmişti. Neşeli olduğu zamanlarda Bay Golatkin garip şeyler anlatmayı severdi. Şimdi de öyleydi. Konuğuna başkentin eğlence merkezlerini, güzelliklerini anlattı. Tiyatrodan, kulüplerden, Brilov'un son resminden söz etti. Sırf yaz bahçelerinin demir parmaklıklarını görmek için İngiltere'den Petersburg'a gelen iki İngiliz'in sonra hemen nasıl ülkesine döndüklerini anlattı. Osufi Ivanoviç ile Andrei Filipovic'den, dairede nasıl çalıştığından, Rusların günden güne nasıl mükemmelliğe eriştiklerinden, edebiyatın gelişiminden söz açtı. Son zamanlarda kuzey arasında okuduğu bir fıkrayı Hindistan'da avının kuvvetle saran olağanüstü güçlü bir boğa yılanını ve Baron Brambeus'u anlattı. Kısacası Bay Golatkin çok mutluydu. Zihni huzurluydu. Düşmanlarından korkmak şöyle dursun, onlara meydan bile okuyabilirdi. Birisinin koruyucusuydu artık ve iyi bir şey yapıyordu. Ama yine de ta kalbinin derinliklerinde bir yerlerde bir huzursuzluk olduğunu da biliyordu. Şimdi bile minicik bir şey onun için için kemiriyordu. Osufi Ivanoviçler'de geçirdiği önceki geceyi asla unutamıyordu. Bir gün önceki olayları silip atmak için neler vermezdi. Neyse canım, ne yapalım diye karar verdi sonunda kahramanımız. Bundan sonra kendine gelecek ve böyle potlara meydan vermeyecekti. Şimdi mutlu olacak ve biraz hayatın tadını çıkaracaktı. Petruşka rom getirdi ve punç yapıldı. Ev sahibiyle konuğu ikişer bardak içtiler. Konuk daha da sevimli bir hal aldı ve neşeli bir doğası olduğunu kanıtladı. Bütün kalbiyle Bergolatki'nin neşeli ruh haline katıldı. Onunla birlikte neşelendi. Ona gerçek veli nimeti gözüyle bakıyordu. Bir kağıt kalem alıp Bergolatki'nden yazdıklarına bakmamasını rica etti ve bitirince ona gösterdi. Oldukça duygusal, incelikle ifade edilmiş, çok güzel kaleme alınmış bir dörtlüktü. Konuğun kendi eseri olduğu belliydi. Sen beni unutsan bile ben seni unutmayacağım. Hayatta ne olursa olsun sen de beni hatırla. Bergolatkin gözünde yaşlarla konuğunu kucakladı ve duyguların seline kapılıp özellikle Andrei Filipovich ve Clara Osifyevna ile ilgili bazı sırlarını verdi. Evet Yakov Petrovich, siz ve ben dost olacağız dedi kahramanımız. Biz birbirimiz için yaratılmışız. İkiz kardeş gibiyiz biz. Hepsinin üstesinden geliriz sevgili dostum. Beraber hepsinin üstesinden geliriz. Onları kandırmak için biz de dalavere yaparız. Yapacağımız şey bu. Sakın hiçbirine güvenmeyin. Ben sizi biliyor ve sizi anlıyorum Yakov Petrovich. Siz çok dürüst birisiniz. Şimdi gider onlara her şeyi anlatırsınız. Hepsinden uzak durun sevgili dostum. Konuk her şey kabullendi. Baygolatkin'e teşekkür etti. Birkaç damla gözyaşı döktü. Bakın size ne söyleyeceğim yaşa diye devam etti Baygolatkin. Sesi zayıftı ve titriyordu. Bir süre için buraya taşının ya da isterseniz sürekli kalın. Geçinir gideriz. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Önemsiz bir şey için endişelenip yakınmanız iyi bir şey değil. Yakınmak günahtır dostum. Bu doğa ananın işi. Doğa ana cömerttir yaşa. Bunu sevgimden, size duyduğum kardeşçe sevgiden söylüyorum. Hepsinin üstesinden geliriz. Siz ve ben yaşa. El altından iş yürütürüz. Gülmek neymiş gösteririz onlara. Üçüncü, dördüncü punçlarını da içtiler. Baygolatkin iki şeyin farkına vardı. Biri çok mutlu olduğu, ikincisi ayakta duramadığıydı. Doğal olarak konuğuna geceyi orada geçirmesini söyledi. Sonra iki sandalye birleştirerek bir yatak yapıldı. Küçük Baygolatkin dost çatısı altında olduktan sonra kuru tahtanın bile yumuşak bir kanepeye dönüşebileceğini, nerede olsa minnetle ve uysallıkla uyuyabileceğini söyledi. Şimdi cennette gibiydi. Çok şeyler görmüş geçirmiş, gözyaşını da üzüntüyü de tanımış, pek çok şey katlanmıştı. Daha katlanacak çok şey olduğunu da biliyordu. Baygolatkin buna karşı çıktı ve insanın Tanrı'ya inanması gerektiğini anlattı. Konuk tamamen aynı fikirdeydi. Zaten Tanrı'dan başka kimseye güvenemezdi.